Ayrım 5.
Sayfa 73. Bu değişimin ilginç bir tablosunu geçen yıl Kuşadası'nda yaşadım. Bir mokampın önünde halka açık plajda turistler denize girmek için gelmişlerdi. Turist kadınların çoğunluğu üstsüz. Sonra bir Türk ailesi geldi. Erkek mayolu, kadın başörtülü ve şalvarlı. Yanlarındaki çocukları giysisiyle. Yanlarındaki torbaları açtı kadın ve bir gaz ocağı çıkardı. Gaz ocağını yaktılar, üstüne çay koydular. Deniz sefasına gelmişlerdi. Hiçbir grup ötekinden rahatsızlık duymuyordu. Düşündüm. Ekonomi her şeyi nasıl da değiştiriyordu. O Türk ailesi belli ki yakınlarda oturuyordu. Belki de tarım ürünleri yetiştirip satıyorlardı. Bu yolla kazanıyor, geçiniyorlardı. Bu pazar günü de günlerden pazardı, dinlenmeye deniz kıyısına gelmişlerdi. Kadın kendi durumu için ne düşünüyordu? Belki hiçbir şey, belki de birçok şey bilinmezdi. Ama görevlerini kusursuz yerine getiriyordu. Çayı bittikçe kocasına çay koyuyor, gaz ocağının üstündeki çayın suyunun bitip bitmediğine bakıyor, çocuğunun yanlarından pek uzaklaşmaması için sesleniyordu. Adam kumlara yatmıştı. Sağa sola dönüp dönmediği bile belli olmuyordu. Öyle sessiz yatıyordu. Ne zaman kalkıp gittiklerini göremedim. Ekonomi değişiyordu ve her şey değişiyordu. Bilim, teknik, ekonomiyi değiştiriyordu. Sonra da her şey değişiyordu. O ailenin çocuğu babası gibi yaşamayacaktı. O ailenin kızı annesi gibi olmayacaktı. İşte toplumsal değişme denilen şey buydu. Hayatın öğrettiğini hiçbir şey öğretemezdi. Çağdaşlaşma, bireyin değer kazanması demektir. Çağdaş toplumda insan, başkası için taşıdığı değer kadar değil, kendisi olarak değer taşır. Bu, insanın metalaşmasına karşı insanın insanlaşmasıdır. Ekonomi kapalı aile ekonomisinden uluslararası boyutlara uzanmış. Yerleşme birimleri büyümüş, metropoller doğmuş, aile dağılmış, ailenin büyüyen bireyleri yeni yaşama odakları oluşturma peşinde çekirdek aile yaygınlaşıyor, anne baba çocuklar. Bu sistemde katı kuralları koruma olanağı yok. Kurallar her gün biraz daha değişiyor, toplumsal değer yargıları gevşiyor, kuruyor, yerine yenileri geliyor. İnsanın sarsılmaması olanaklı mı? İnsanın kuşkulara düşmemesi, doğru olan ne diye sormaması olanaklı mı? Bu değişme dönemlerinin insanı psikolojik güvenceden yoksundur. Toplum artık onu korumuyor ve o da kendini nasıl koruyacağını henüz öğrenememiş. Ekonomik güvencesi yok ve bunu nasıl bulacağını bilemiyor. Sosyal güvencesi yok ve bunu nasıl sağlayacağını anlayamıyor. Karışıklık burada ve insanımız bu kargaşayı yaşıyor. Neyi bırakmalıdır ve neyi tutmalıdır bilmiyor. Geçmişin kayıp gitmesi ve geleceğin yakalanamaması. İnsanımızın yaşadığı kargaşa bu. Dünü ve bugünü bir arada yaşamak. Dün ve bugün bir arada. Dünü ve bugünü bir arada yaşıyoruz. Bir arada, iç içe, alt alta, üst üste. Neyin dünden kaldığı, neyin bugünden geldiği belli olmuyor. Kabuğumuzda çağ dışı yaşıyoruz. İçimize gelenekler sinmiş. Yarını konuşurken dünü yaşıyoruz. Kadınları haklı bulmak, çağdaş, yanımızdaki kadının hakkını tanımamak geleneksel. Erkeklerimiz de öyle yapıyor. Kadın haklarını istemek çağdaş, bizimki bundan hoşlanmaz demek geleneksel. Kadınlarımız da öyle yapıyor. İki değer sistemi de birlikte içimize yerleşiyor. İkisini de birlikte yaşıyoruz. Kimi zaman birine göre davranıyoruz, kimi zaman öbürüne göre. Şaşırtıcı insanlar görmemiz bundan. Şaşırtıcı erkekler, şaşırtıcı kadınlar. Toplumsal değer yargıları ahlak demek. Ahlakımız büyük ölçüde geleneksel. Ahlak, namus, kadın gelenekselde özdeş. Bugün de özdeş yaşıyor. Gelenekselde ailenin namusunu kadın taşıyor ve namus onun bacak arasında ve onun korunması gerekiyor. Çünkü o zayıf ve her an kötülük yapabilir. Çünkü mayası öyle ve bu biliniyor. Gelenekselde kadın bunu kendine yapılmış bir hakaret saymıyor. Kendisi öyle olmadığı halde demek ki öyle olabilir diye düşünüyor ve hep korunması gerektiğine inanıyor. Sokaktan ve erkeklerden korkuyor. Çünkü kendisi zayıftır ve her an bir kötülüğe uğrayabilir. Evlilik onu koruyor ve hiçbir nedenle evliliğinden ayrılmak istemiyor. Çünkü o zaman yapayalnızdır ve çırılçıplaktır. Kadın, koruyucu aile yanında yaşayan bir çocuk gibidir. Erkek, koruyucu güçtür ve sadece varlığı korumaya yetiyor. Yaygın bir söz var ve erkekli kadında buna inanılıyor. Erkeğin elinin kınası, kadının yüzünün karası. Bu söz, kural dışı cinsel ilişki için kullanılıyor. Erkekler, evlilik dışı bir cinsel ilişkide bulundukları zaman bir kadını daha fethetmiş oluyorlar. Zaferlerinden ötürü hoşnutluk duyuyorlar ve kadının saçlarını daha kim bilir nerelerini içlerindeki av panosuna asıyorlar ve kıs kıs gülerek görünmez bir tahtaya bir çizik daha atıyorlar. Bu bir kaçamak oluyor, şirin bir yaramazlık. Kadınlar evlilik dışı bir cinsel ilişkide bulundukları zaman bütün kutsal varlıkları kirleten bir ihaneti yaşıyorlar. Namuslarını kirletiyorlar, suçludurlar ve günahın ezikliğini, kaçınılmaz tadını da duyuyorlar. Bu bir namussuzluktur ve bağışlanamaz. Erkeğin elinin kınasıdır ve kadının yüzünün karası. Geleneksel ve çağdaş bir arada yaşıyor. Her ikisi de doğru oluyor, uyumlu ve geçimli. Çelişkileri yadırganmıyor, çelişki sayılmıyor. Erkek için doğru olanın kadın için yanlış olması çok normal. Çünkü o erkektir ve öteki kadın. Ama hep erkek için doğal olan kadın için yanlış oluyor. Kadın için doğru olanın erkek için yanlış olduğu bir örnek yok. Sorun, sayılmayan sorun bu. Ve eşi. Fransa'nın bir yerinde erkekle kadın kavga ediyorlar. Erkek çok kızıyor ve kadına "Biliyor musun?" diyor. "Senin 5 paralık değerin yok." Kadın alaycı bir gülümsemeyle "Ya" diyor. "Öyle mi?" Erkek telefonla bir taksi çağırıyor, şoföre soruyor. "Bizi istasyona kaça götürürsün?" "150 franga mösyö." "Peki beni tek başıma kaça götürürsün?" "Gene 150 franga mösyö." Erkek gülümseyerek kadına dönüyor. "Gördün mü? 5 paralık değerin yok işte." Kadının 5 paralık değeri yoktur ve her şey bunu doğruluyor, öyle mi? Erkekler bu fıkrayı birbirlerine anlatıyor ve gülüyorlar. Bir gün bir kadın evlerine gelen bir davetiyeye bakıyor. O zamana kadar hiç dikkatini çekmemiş olan davetiyenin üstündeki yazıya bakıyor. Sayın Ahmet Türkmen ve eşi yazıyor davetiyenin üstünde. Betül Hanım sonradan bunu anlatırken şöyle diyecektir. Gerçekten de yıllar boyu hiç dikkatimi çekmemiş. Ne demek? Ve eşi. Demek ki davet edilen ben değilim. Ahmet Türkmen. Ahmet'in eşim olması bir şey ifade etmez. O davet ediliyor ve onun yanında olan kimse o da davetli. Bunun ben olması için adımın yazılması gerekmiyor mu? O davete gitmemeye karar verdim. Akşam Ahmet Türkmen eve geliyor. Betül Hanım davetiyeyi gösteriyor. Seni davet etmişler diyor. Ahmet Bey, ne demek seni davet etmişler? Davetiye bize gönderilmiş. Biz de gideriz. Betül Hanım, ben gitmem diyor. Ben davetli değilim. Ne demek sen davetli değilsin? İşte yazıyor. Ve eşi. Evet yazıyor. Senin eşini davet ediyorlar. Anlayamadım. Sen benim eşim değil misin? Evet, eşinim. Ama gerçekten de anlamıyorsun. Şimdi bu davetiyenin üstünde benim adım olsaydı, yazının devamı da ve eşi deseydi, sen ne duyardın? Sayın Betül Aydın ve eşi. Evet, böyle bir davetiye gelseydi ne yapardın? Yani şimdi sen mesele mi çıkarmak istiyorsun? Bir kere senin soyadın değişti. Aydın değil, Türkmen. Sonra da neden öyle yazsınlar? Davetiyeler hep böyle yazılır. Sahi nereden çıktı şimdi bu? Bu bir yerden çıkmadı. Birden gözüme çarptı. Gerçekten de yıllardır dikkat etmemişim. Şimdi dikkat ettim. Neden hep erkek çağrılır da yanında ve eşi denir? Bu ve eşi şimdi düşünüyorum da teferruat gibi, geri kalanı gibi, ıvır zıvır gibi geliyor bana. Sen şimdi sinirlenmeyi bırak da düşün, öyle değil mi? Evet, hiç düşünmedim doğrusu ama sen söyleyince bir tuhaflık var gibi geliyor bana da. Bak canım, sen modern bir insansın, insana bakmayı bilirsin. Ben de sana onun için söylüyorum zaten. Pek çok evde öyle bir konuşma kadının hakarete uğramasıyla sonuçlanır. Biz elbette farklıyız. Ama sen söyle böyle değil mi? Bu davetiyenin yazılış biçimi öyle bir düşünceden kaynaklanmıyor mu? Belki düşünce bile değil, alışılmış yerleşmiş bir kural. Düşünce olmaması gücünü artırıyor, değişmesini zorlaştırıyor. Öyle değil mi? Evet öyle. Şimdi düşünüyorum da tamamen haklısın. Bu tam bir cins ayrımcılığı. Haklısın. Ama ne yapalım? İnsanlar davetiye yazarken bunları düşünmezler ki. Sadece öyle yazıldığını bilirler ve öyle yazarlar. Şimdi ne diyelim? Siz davetiyeyi böyle yazdığınız için biz de gelmiyoruz mu diyelim? Yok, gideriz. Ama senin beni anladığını görmek gerçekten beni mutlu etti. Anlayışına teşekkür ederim. Ben de senin dikkatini beğendim. Keşke herkes bunu görebilse. Bu konuşma gerçekten uygar iki insan arasında geçer. Böyle bir konuşmaya hasret olmak ne kötü. Çağdaşlık ne ki? Çağdaşlaşma bireyin değer kazanmasıdır. Çağdaş toplumda insanın değeri başkası için taşıdığı değer değil, insan olarak taşıdığı değerdir. Gelenekselden çağdaşa giden yol öyle uzun ki, öyle uzun ve çileli ki. Toplum içinde, birey içinde böyle. Geleneksel toplumda çağdaş olmak başlı başına bir çile, uyumsuzluk, dışlanmak, anlaşılmamak, paylaşamamak. Çağdaş toplumda gelenekseli yaşamak gibi bir şey. O da yalnızlık, mutsuzluk, anlaşılmazlık demek. Çağdaşlaşmanın temelinde de ekonomi var. Kapalı aile ekonomisinden dışa açılan, büyüyen ekonomiye geçiş. Büyük yerleşme merkezlerinin kuruluşu, kentleşme, kentlerde yaşamaya başlama. Aile içi dayanışmanın gevşemesi. Bunun yerini yeni komşuların, iş arkadaşlarının, yeni duyguların, yeni düşüncelerin, arkadaşlıkların alması. Genişleyen çevrenin yeni değer yargılarını da birlikte getirmesi. Dışa açılmayla birlikte yabancılara karşı kuşku yerine merak duyulması, onlarla ilişki kurulmaya başlanması. Karşılıksız özverinin kutsanması yerine karşılıklı ilişkilerin dengesinin kurulması. Bu dengedeki oynamaların olabilir karşılanması. Sevginin gizlenecek, utanılacak bir şey olmadığının, tersine duyulmasının, gösterilmesinin, geliştirilmesinin doğru olduğunun farkına varılması. Saygının yeniden biçimlenmesi, eski, büyüğe, yaşlıya, egemen olana zorunlu gösterilen saygı yerine, hangi yaşta olursa olsun, insanın emeğine, çabasına, iyi niyetine, insan oluşuna gösterilen saygı biçimini alması. Kan bağının yerini duygu ve düşünce bağlarının almaya başlaması. Din kurallarına tartışmasız bağlılık yerine akılla değerlendirmenin, aklın irdelemesiyle elde edilen, tartışılan, değiştirilebilen değerler sisteminin konması. Her türlü baskıyı direnmesiz kabul etmek yerine hiçbir baskıyı kabul etmemenin, her şeyi kendince irdelemenin, kabul edip etmeme özgürlüğünün yaşanması. Yaşama çevresini kendisi ve ailesi ölçeğinden çıkarıp içinde yaşadığı toplum, içinde yaşadığı dünya, bütün insanlar ve insanlık ölçeğinde genişletmesi. Yalnız kendisinden ve ailesinden sorumlu olmak yerine bütün dünyadan, bütün insanlardan sorumluluk duymanın bilincine varması. Çağdaşlık, insan olmanın değerini kendisinde, toplumunda, dünyada fark etme, bu değerlere saygı duyma, bu değerlere sahip çıkma bilincidir. Çağdaşlık, ön yargılardan kurtulmak, tabuların dışına çıkabilmek, insan olma değerinin en büyük değer olduğunu fark etmek demektir. Çağdaş bir toplumda kadınların kadın olmaktan kaynaklanan sorunları olmayacak, insanların insan olmaktan kaynaklanan ortak sorunları çözümlenmeye çalışılacaktır. Biz çağdaş olma yolunda mıyız? Bu soruyu sormamız gerekiyor. Ülkemizde kadınların durumuyla bu sorunun yanıtı arasında çok yakın bir ilişki var. Çağdaş olmak gibi bir umudumuz var mı? Yoksa giderek çağdaşlıktan uzaklaşıyor muyuz? Bir genç kadın bu soruyu şöyle yanıtlamıştı. Öyle hemencecik cevaplanacak bir soru değil bu. Eğer evlerde kullanılan mutfak aletlerine, televizyonlara bakarsanız değişen bir şey göremezsiniz. Aynı katı kurallar, aynı hot spot, burada ilerleyen bir şey yok. Sonra insanına göre, yerine göre, durumuna göre değişik şeyler görüyor insan. Biriyle karşılaşıyorsunuz, son derece medeni bir insan, her şeyi rahatlıkla konuşabilirsiniz. Bir başkasını görüyorsunuz, öyle görünüyor ama aslında öyle değil. Konuşurken kızıp da daha içten konuşmaya başlayınca anlıyorsunuz ki aslında basit bir kişiliği var. Bütün bunlara bakınca insan neye karar vereceğini bilemiyor. Yani önceden insanlar şöyledir diyemiyorum. Konuşmam, değişik koşullarda tanımam gerekiyor. Onun için de başlangıçta herkese kuşkuyla bakıyorum. Ancak hakkındaki düşüncelerim olumluysa olumlu davranmaya başlıyorum. Bu da pek doğru değil herhalde ama elimden bir şey gelmez. Ortam böyle, insanlar böyle. Benim iyi niyetim havada kaldıktan sonra ne önemi var? Bence çağdaşlaşıyoruz elbette. Aksi mümkün değil ama gerektiği hızla değil. Eşyalarımız kafalarımızın içinden daha hızla çağdaşlaşıyor. Korkarım ki çağa pek de ayak uyduramayacağız. Peki kadınların durumu hakkında ne düşünüyorsunuz? Kadın hakları bu gelişmeden payını alacak mı? Bir kere durup dururken her şeyin değişeceğine hiç inanmıyorum. Böyle bir şeyi beklemek saf dilliktir. Erkekler kendi düzenlerini kurmuşlar, rahatlarını sağlamışlar, bunu kadınlara da kabul ettirmişler. Neden bundan vazgeçsinler ki? Biz kadınlar da analarımızdan gelen bir korku yaratmayı başarmışlar. Ya evlenemezsem ne olur? Ya evim olmazsa ne olur? Ya kocam olmazsa ne olur korkusunu içimize sokmuşlar. İçimizde hep yarım elma olmak korkusu. Neymiş? Elmanın yarısı sen, yarısı benmiş. Hep elmanın yarısını arama telaşı. Hep paslanmamak, çürümemek, kız kurusu olmamak kaygısı. Bunun sonu yok ki. Çalışsan da tasan koca bulmak, okusan da. Kendi ev hayatımı düşünüyorum da annemin ömrü ağlamakla geçti. Babamın onu hep ağlattığından falan değil. O zamanların tipik evliliğiydi işte. Erkeğin kesin üstünlüğü ama karşılıklı saygı da var. Annem babama beysiz hitap etmez, babam da anneme çok saygılı ama konuşmazlar. Babam ne anneme ne bizlere sevgisini belli etmez. Belli ederse ayıp. Annem de en küçük bir derdini söylemez. Boyuna ağlar. Ağlama artık bir ifade biçimi olmuş. Sessiz sinema gibi. O zamanlar kaş göz işareti çok anlamlıydı. Çocuk terbiyesinde de önemli yeri vardı. Annemi biliyorum. Hep gözlerime bakacaksınız derdi. Hep gözlerine bakacağız. Kaşlar yukarıdaysa olmaz yapmayın demek. Kaşlar yerindeyse peki olabilir demek. Düşünün oradan buraya geldik. Az şey mi? Bizim kuşağımız için artık kocalar ilah değil. Evlendiğimiz erkekler. Birdenbire ne onlar yeni erkekler olabilir ne de biz yeni kadınlar. Olsa da o kadar oluruz. Ama değişme var. Bunu görmezsek geleceği de göremeyiz. Şimdi önemli olan bizim çocuklarımızı nasıl yetiştireceğimiz. Sorun burada. Sorunun önemi de şuradaki, bunu nasıl yapacağımızı biz de bilmiyoruz. Ama bakın, siz önemli bir analiz yaptınız. Giderek modern bir anlayışı da sergilediniz. Nasıl olur da çocuklarınızı yetiştirmeyi bilemezsiniz? İnanın bilmiyorum. Arkadaşlarım da bilmiyor. Bilmiyoruz derken elbette deneylerimiz, sezgilerimiz bize bir ölçüde yol gösteriyor. Ama yeterli değil. Ben olmadığını sanıyorum. Kitaplar var, alıyoruz, okuyoruz da. Ama bu iş sadece kitap okumakla değil gibi geliyor bana. Gündelik davranışlarımız var ki ne kitaba sığıyor ne de hesaba. Gündelik davranışlarımız var ve bunlar çocuklarımıza belki de en etkili örnekler oluyor. İşte orada ne kadar gelenekseliz, ne kadar çağdaşız bilemiyorum. Davranışlarımızı etkileyen o kadar çok şey var ve biz bunların o kadar azını biliyoruz ki. Çağdaşlaşmak diyorsunuz. Çok doğru. Bence çağdaşlaşma çocuklarımızın yetiştirilmesiyle başlamalı. Çocuklarımızı doğru yetiştiremezsek gelecekte onlardan ne bekleyebiliriz? Sonunda onlar da bizim gibi erkekler ve kadınlar olacaklardır. Şimdi ben bunu biliyorum ama bilmem yeterli değil ki. Önce kafamdaki soruların doğru karşılıklarını bulmalıyım. Bunları bulmamda bana yardımcı olacak, bana destek olacak kurumlar gerekli, kişiler gerekli, bilim adamları gerekli, aile danışmanları gerekli. Bunların hiçbirisi yok. Ya da tek tek bazı kişiler var, ancak ücretle onlardan yararlanabilirim. Gene de nasıl yararlanacağımı bilemiyorum. Ayrıca onların da gerçek bir özümleme yapmış olduklarına inanmam gerekiyor. Hiç değilse temelde onlarla anlaşabilmeliyim. Bunu da bilmiyorum. Sonunda iş gelip benim sezgilerime kalıyor. Nedir ki benim sezgilerim? Doğru mudur? Yanlış mı? Emin değilim. Nasıl bir çocuk eğitimi olmalı sizce? Nasıl bir çocuk eğitimi olmalı? Siz de biliyorsunuz, konuştuk bunları. Geleneksel çocuk eğitimimiz neydi? Erkeği aşırı erkeklikle yükleyen, kadını bastırılmış kadınlıkla yükleyen bir yetiştirme sistemi. Erkek için de yanlış, kız için de. Neden yanlış? Onlara insan olma eğitimi vermediği için yanlış. İşte biz çocuklarımıza önce insan olma eğitimini vermeyi öğretmeliyiz diyorum. Önce insan olma eğitimi nasıl verilir, bunu bilemiyorum. Bilemiyorum çünkü bir yandan onlara insan olma eğitimi verirken bir yandan da ileride erkek ve kadın kimlikleri kazanmaları gerektiğini unutmamalıyız. Eğitim insanlıkla erkeklik ya da kadınlık kimliğini birlikte vermeli. Artık birlikte mi vermeli, sırayla mı vermeli, işte bunları bilmiyorum. Bilmek istediğim pek çok şey var. Şimdi özellikle erkek çocukların eğitiminde fark ettiğim garip bir şey var. Çok mu ileri gidiyorum? Rica ederim, konuşuyoruz. Her şeyi konuşabiliriz. Erkek çocukları yetiştirirken korkulan bir şey var. Onları kız gibi yetiştirmek. Yani erkek çocuklar sert yetiştirilmezse, yumuşak olurlarsa acaba eşcinsel mi olurlar diye bir korku var. Ben bunu gördüm. Bu korku nereden geliyor onu da biliyorum. Bir erkek çocuğuyla ilgili en büyük korku bu çocukta kız gibi haller var dedirten davranışlar. Neymiş kız gibi haller diye sorsanız bunu diyenler de tam bilemez belki. Ama bir kedinin kuyruğuna teneke bağlayan erkek çocuklara gülerek bakarlar da oturup bir kediyi seven erkek çocuklara fazla yakınlık duymazlar. Kedileri okşayıp sevenler kız çocuklarıdır. Siz hiç bebekle oynayan erkek çocuk gördünüz mü? Sahi öyle bir erkek çocuğum olsaydı ben ne yapardım? Belki ben de dehşete düşerdim. Çünkü bebekle kızlar oynar. Bunlar hep ön yargılarımız değil mi? Benim de pek düşünmediğim şeyler söylüyorsunuz. Düşünmediniz çünkü erkeksiniz. Siz de bu toplumun bir erkeğisiniz. Anlayışlı olabilirsiniz ama sonuçta erkeksiniz. Size göre de erkek çocuklar tabancayla oynar, kız çocuklar bebekle, değil mi? Doğru. Bunun doğru olduğunu söylemem gerekiyor. Erkek çocuğunuz bebekle, kız çocuğunuz tabancayla oynasaydı ne düşünürdünüz? Söyleyebilir misiniz? Düşünüyorum. Durun bakalım. Siz ilginç sorular sormaya başladınız. Biraz düşünmem gerekiyor. Düşünün öyleyse. Bu konuda kitap yazıyorsunuz ya. Peki söyleyeyim. Bebekle oynayan erkek çocuğumun bir tuhaf olduğunu düşünürdüm. İçe dönüklük, farklı davranış, psikolojik bir sorun falan. Hepsinin altında da eşcinsel bir eğilim korkusunun yattığını kabul etmem gerekiyor. Evet, böyle. Kız çocuğumun tabanca ile oynayışından pek rahatsızlık duymazdım herhalde. Geçici bir hefes mi derdim, pek bilmiyorum. Peki, doğrudan sorayım. Erkek çocuğunuz eşcinsel olsaydı ne düşünürdünüz? Cinsel bir tercih mi, bir hastalık mı, rezalet mi? Ne o, şimdi de anket mi yapıyorsunuz? O gazete anketlerini okuyoruz. Çok da gülüyorum. Hiç de içtenlikli yanıtlar değil. Siz ne dersiniz? İşte onu soruyorum.